günler sayın seyirciler. Hayata dair programıyla İstanbul stüdyolarından yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Cemil Barlas Bey bizlerle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar, iyi günler.
İyi günler. Cemil Barlas'ı hepimiz hem ailesiyle hem de ayrıca şu ara internet gazeteciliği yönünden kendi şahsıyla yakından tanıyoruz. Ama ben kendim anlatmak yerine, biyografisinden size bahsetmek yerine Cemil Bey'e soracağım. Kendisini, kendi hayatını kendisine anlattırmak daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi ünlü bir gazeteci anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldiniz. Bunun mesleki yaşantınıza etkilerini sonra soracağım ama nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Nerede okudunuz? Neler yaptınız? Bir şöyle çocukluk döneminizden başlayabilir miyiz?
Yani bir kere gazeteci olmayı planlayarak büyümedim.
Ben acaba öyle midir diye. Öyle belki değil. Birçok kişi öyle
zaten,
düşünebilir.
Evet. Zaten işletme okudum. Evet. Amerika'da başladım. Burada Marmara Üniversitesi'nde bitirdim. İşletme okudum.
Evet.
Ve sonunda hasbelkader bir şekilde gazeteciliğin göbeğine düştüm. Kader öyleymiş ama...
Baştan hiç planlı baştan değildi. Planlı hani anne baba mesleği deyip
baştan
böyle...
Baştan planlı evet değil. İşletme okudum. İşte bir takım firmalarda çalıştım falan. Evet. Danışmanlık, yönetim danışmanlığı yaptım. Yani gazetecilikten başlangıçta hiç alakam yoktu aslında.
Evet. İstanbul'da herhalde geçti çocukluğunuz, öyle mi oldu?
Tabii
nasıl
tabii
oldu?
İstanbul'da.
Evet. Üniversite yıllarına kadar o zaman hep buradaydınız. Sonra üniversite yıllarına...
Amerika'ya gittim üniversiteye. Gittiniz.
Evet.
Bir 5-6 yıl Amerika'da kaldım. Sonra döndüm.
Böyle liberal bir yapınız var. Bunda bence mutlaka böyle dediğim gibi annenizin, babanızın ya da yetiştiğiniz çevredeki
liberal
insanların... Liberal
yapı nasıl oluyor? Onu bir tanımlayın siz.
Liberal yapı ben şöyle tanımlayabilirim. Her fikre, her görüşe saygılı, önyargılı olmayan diyeyim. Herkesi olduğu gibi kabul edebilen.
Öyle olmaya
yapı
çalışıyorum.
Olarak benim aklıma. Ben size o şekilde
öyle
görüyorum.
Öyle olmaya çalışıyorum.
İnşallah. Evet. Umarım öyledir. Evet. Bunda dediğim gibi yetiştiğiniz çevrenin bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Gerçi her gazeteci çocuğu tabii ki öyle bir şey olmuyor da. Yani sizin bulunduğunuz ortamlar rahmetli Özal zamanında falan da zannediyorum. Birçok siyasi ortamlarda bulundunuz.
Her ne kadar gazeteci olacağım diye başlamasam da tabii bütün çocukluğum doğal olarak öyle bir ortamda geçti.
Evet.
Yani kamuoyunda hangi figür varsa ben yüz yüze tanışma fırsatı buldum hemen hemen hepsiyle.
Hı hı.
Öyle bir şey geçti ama hani insanlara hoşgörülü olma veya hani işte ön yargısız olma liberallikten daha çok biraz belki insani özellikler gibi
aslında
geliyor.
Aslında tabii ki mutlaka.
Çünkü liberal tanımı Türkiye'de tam oturmuş bir tanım değil ve gerçek manada liberal ideoloji de çok az kişi tarafından biliniyor ve şey yapılıyor.
Yaşanıyor. Yani
liberal demek de o kadar kolay bir şey değil. Çünkü onun da çok ciddi bir aslında altyapısı var. Sanki liberal deyince çok kolay böyle her şey evet deyince liberal olunuyormuş gibi oluyor ama öyle değil.
O zaman toplumumuzda yüklenen anlam farklı belki
farklı,
değil mi?
Evet, evet. Toplumdaki yüklenen anlam farklı. Evet. Liberallik demek daha çok aslında bireyci olmak demek. Devletçi değil, bireyci olmak demek. Bireyin yanında olmak demek. İnsanın vücuduna kendinin sahip olması demek. Devletin veya başka birinin değil. Hani liberalliğin temel ilkeleri bunlar aslında.
Siz kendinizi bu anlamda liberal olarak
bu anlamda da liberal sayılırım.
Evet.
Bu anlamda liberal.
Şimdi saygıdan bahsettik. Gerçekten hani daha birçok konudan bahsedeceğiz ama yeri gelmişken bence bu insana saygı noktasında da biraz konuşabiliriz. Türkiye'de sizin de bildiğiniz gibi yani demokrasi kültürü, bir arada yaşama kültürü daha yeni yeni oluşmaya başlıyor. Ve bunun eksikliği çok uzun yıllar boyunca da çok travmalara, acılara sebep oldu. İşte baktığımız zaman kimi zaman Türk-Kürt düşmanlığı, kimi zaman Alevi-Sünni çatışması yaratılmaya çalışıldı. Din, dil, ırk, mezhep ayrılıkları her zaman bir şekilde iç dış güçler tarafından belki bir provokasyon malzemesi olarak kullanıldı. Bu böyle ama bunun dışında böyle kendi sosyal yaşantılarımıza baktığımızda da bir takım şeyler daha yeni yeni oturuyor diye düşünüyorum. Yani sizin varlığınızı, düşüncelerinizi, ideolojinizi, inancınızı ya da inançsızlığınızı insanlar kolay kabul etmeyebiliyor. Hani bu çok sevmiyorum o tabiri, öteki diye tabir ediyorlar. Çok kullanmak istemediğim bir tabir ama çok kolay dışlayabiliyorlar. Yani siz ne dersiniz bu konuda? Ne
düşünüyorsunuz? İki açıdan bakmak lazım. Bir kere ne değişti de bir kere Türkiye aslında kendini yönetememiş çok yakın zamana kadar. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda ki aldı Osmanlı İmparatorluğu büyük yenilgiden beri aslında biraz savrulmuş Türkiye.
Evet.
Ve birazcık böl yönet stratejileriyle yönetilmiş bir takım iç güçler, dış güçler bunlar birlikte hep Türkiye'ye o sizin saydığınız Kürt, Türk, dindar, Müslüman değil, hı-hı, laik falan, hı-hı, diye,
evet,
böyle bir
ayrımcılık, hep kamplaşmaya
hep
değil mi?
Hep kamplaşmaya şey yapmışlar. Ne yazık ki onun şu anda çok şeysini yaşıyoruz. Türkiye bir şekilde
normalleşiyor aslında.
Normalleşiyor. Bunun eskiden sandık her şey demek değildi.
Doğru.
Sandıktan ne çıksa da o sandığı birisi gelip kaldırabiliyordu ortadan. Hı hı. Şimdi artık bir kere sandığı kaldıramıyorlar,
tabii,
ortadan.
Tabii, evet.
Bir kere o değişti. Ama o böl yönet taktiğinin veya stratejisinin hala devam ettiğini görüyoruz. Özellikle belli medya grupları içerisinde. Şimdi bunlara paralel medya ve merkez medya dediğimiz, malum herkesin bildiği medyalar tarafından ne yazık ki bu nefret pompalanmaya devam ediliyor. Bu hala devam ediliyor. Ya bir yere varamıyor. Eskiden varabiliyordu belki. Eskiden yurt dışına edilen şikayetler de bazen bir yere varabiliyordu.
Evet.
Bir Amerikan yetkilisinin söylediği bir şey buradaki bir hükümeti dalgalandırabiliyordu, hatta devirebiliyordu.
Şimdi, çok da onursuzca bir şeydi aslında.
Şimdi artık bunlar da olmuyor.
Evet.
Ha, bunun yanında bir yandan da daha yerel olarak bakacak olursak çok ciddi bir göç var.
Evet.
Bundan 20 yıl önce köylü nüfusu %70 iken şu anda %30'a gelmiş. Bunun belki %10'lara da düşmesi lazım.
Evet.
Yani hızla insanlar şehirleşiyorlar ve birlikte yaşamayı öğreniyorlar. Ama bu da tabii sancılı
oluyor
bir yandan,
evet,
da.
Evet. Ama saygının da bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor herhalde.
İşte
evet,
orada şehir kültürü çok önemli. Yani
evet,
çünkü daha şehir dışı yerlerde insanların aralarındaki mesafe çok fazla.
Evet.
Ama şehirde daha yoğun yaşandığı için mecburen insanlar birbirlerini terbiye ediyorlar. Ama bu bir iki jenerasyon sürecek yani, öyle hemen kolay olabilen bir şey değil bu.
Aslında bu dediğinize katılmıyorum. Çünkü biraz o beynin içiyle alakalı bir şey. Mesela çok iyi eğitimli olup baştan itibaren hep şehir hayatını yaşamış. Mesela 3-4 nesil hep zaten mesela İstanbullu diyelim ki bir insan. Bakıyorsunuz çok ön yargılı olabiliyor.
Onların da eğitilmesi lazım.
Yani
onlar da,
evet,
yeni gelenlerle yaşamak için eğitilmesi lazım. Yani herkesin,
evet,
eğitildiği bir süreç. Ben,
evet,
gelenleri veya kalanları
anlıyorum, ayırmadan.
Ayırmadan,
evet,
herkesin,
evet,
bir arada, onlar da çünkü bir şekilde imtiyazlı yaşamaya alışmışlar.
Doğru.
İşte o cumhuriyetin imtiyazlı, hı-hı, jenerasyonları şimdi o imtiyazlarını kaybettiklerini anlıyorlar. Bu da bir eğitim süreci. Yani herkesin,
evet,
eğitilmesi,
herkesin
eğitilmesi lazım.
Evet. Normalleşme o yüzden deniyor zaten.
Normalleşme
değil mi?
O yüzden,
evet,
deniliyor. Evet.
Evet, doğru. Peki şimdi bir internet medyacılığı yapıyorsunuz.
Uzun zamandır var.
Evet.
13 sene falan, 14,
evet,
sene oldu.
Evet.
Son bir yıldır, yaklaşık bir yıldır Kanal A'da
yayın
her gün
Yarının Manşeti.
Yarının Manşeti'nde gündemi,
evet,
yorumluyoruz.
Evet.
Bunları yapıyoruz. Arada,
peki,
üniversitede ders veriyorum.
Ha, bu da çok önemli. Marmara Üniversitesi'nde,
İletişim
Fakültesi'nde.
İletişim Fakültesi'nde internet gazeteciliği ders veriyorum. Ama o,
evet,
misafir hoca şeysinde.
Evet. Ama 13 yıllık deneyim sizi bir üniversitede
ders
verme noktasına getirmiş.
Çok, onlar bana da, yani öğrencilerle temasta olmak aslında onlar bana daha, hı-hı, çok şey öğretiyor diye.
Ne güzel, bu da tevazulu bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Güzel tabii ama sonuçta o birikim olmuş ki demek ki sizden de böyle bir talepte bulunmuşlar.
Bulundular, sağ olsunlar.
Evet. Peki nasıl görüyorsunuz Türkiye'de internet medyacılığını?
Yani bir kere internet medyacılığı diye bir şey kalmadı aslında. Çünkü internette olmayan medya yok artık.
Evet.
Burada,
evet, ayrı bir şey.
Burada farklı, yani medyacılık alanında farklı olan sosyal medya ve konvansiyonel medya var. Veyahut da şöyle tarif edebiliriz, profesyoneller veya amatörler var.
Evet.
Yani medya şu anda bu şekilde ikiye ayrıldı. Çünkü
siz kendi yaptığınız işte peki nasıl görüyorsunuz durumu?
Ben bu işin amatör kısmında da varım, profesyonel kısmında, hı-hı, da varım.
Evet.
Her ikisinde de var olmaya çalışıyorum. Yani çünkü bir şekilde artık Türkiye'de değil dünyada, hı-hı, bir online vicdan oluştu. Yani bütün duygular, tepkiler, sevgiler, üzüntüler, acımalar hepsi böyle bir online hale geldi ve, hı-hı, ben ona online vicdan diyorum. Ortak akıl, online vicdan. Bu online vicdanın parçası olmak da insanların bir doğal güdüsü sanıyorum ben. Yani o vicdana katkıda bulunuyor olmak, hı-hı, insanların doğal bir güdüsü.
Yani faydalı olduğunu düşünüyorsun.
Tabii ki, tabii ki çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve bu amatör güdülerle yapılan medyacılığın da bu konvansiyonel medyacılığı da çok zorladığını görüyorum zaten. Hı hı. Ama ikisinin de yeri tabii ki farklı olacak. Çünkü konvansiyonel medyada bir profesyonellik var, bir daha derinine araştırma gereği var. Her ne kadar onu da biz şu anda görmüyorsak da bu ilerleyen günlerde öyle olmak zorunda olacak. Çünkü yolda birisini gördüm. İşte şuydu buydu. Yani bunları artık normal vatandaş da yapabiliyor. Sizin gazeteci olarak çok daha başka bir değer katıyor olmanız lazım ki size para versinler. Evet. Bu ayrım daha gitgide artacak diye düşünüyorum.
Ama insanlar artık bilgiye çok daha kolay ulaşır oldular. Ve dolayısıyla şunu düşünüyorum ben hep. Eskiden mesela internetin olmadığı, bizim yetiştiğimiz dönemler belki işte internetin olmadığı, işte sosyal medyanın falan telaffuz dahi edilmediği bir dönemde. Öyle resmi tarih insanlara, resmi tarih, onun dışında da bir takım algı metotları, algı yöntemleri insanlara şunu şu şekilde algılayacaksınız diye önüne bir obje koyduğunda insanlar kendilerine ne gösterilirse onu olduğu gibi tam algılatılmak istendiği şekilde algılıyor.
Bu hala devam ediyor.
Ama artık biraz şöyle diye düşünüyorum ben. Yani işte bu sosyal medyanın, internet medyacılığının hepsinin bir bütün olarak etkisiyle artık insanlar şöyle bir arkasına bakıp olayın arka planında
bakabiliyorlar ama ne yazık ki okullarda verilen eğitim tam sizin dediğiniz gibi yanlış ve ideolojik bir tarihi
resmi tarihten bahsediyorsunuz
resmi
siz. Tamam. Evet, o bir başka yönü.
Öğretiyorlar. Evet. Ve bu tarih ayrımcılığı, nefreti, işte bir sürü şeyi içeriyor içinde.
Evet.
Ve insanlar bunları içerdiğini çocuklar anlamadan bunu özümsüyorlar. Sonra küçük uyur gezer faşistler olarak karşımıza çıkıyorlar. O başkasını ötekileştirme refleksini çok aydın bir şey zannediyorlar.
Evet.
Ve bu aslında okullar ne kadar iyi okullarda okunulduysa o
kadar mantık aynı olduğu için
o kadar daha faşist oluyorlar. Mesela belki duyduklarında kızacaklar. Doktorlar mesela bu konuda çok fenalar. Askerlerden, hakimlerden hepsinden. Çünkü çok uzun bir eğitim alıyorlar. Evet. O eğitim süresince toplumdan kopuyorlar. Topluma doktor olarak döndükleri zaman da mesela hep yukarıda doktor hasta ilişkisi devam ediyor mesela. Bu o açıdan mesela en çok onlarda var belki. Hani doktorlar öyle değil gibi gözüküyor ama bu sırf doktor örneğinde değil, kim iyi okulda okuduysa, ne kadar uzun okuduysa ne yazık ki bu yanlış ideolojiye ve yanlış işte söyleme, resmi tarihe o kadar daha sahip oluyor. Böyle bir sorunu var.
Aslında bu dediğiniz şey, gerçi benim sorumdan biraz uzaklaştık ama yine de bu dediğiniz şey halktan kopuk olmakla da alakalı diye düşünüyorum. Yani tamam, bahsettiğiniz mesela hakimler ya da işte subaylar dediğiniz, siz de zaten bahsettiniz. Onlar da böyle kopuk kendi içlerinde, getolaşmış bir hayat yaşandığında halktan zaten halka uzak oluyor. İster istemez değerlerine de uzak oluyor belki. Ya da işte korkular oluyor beraberinde. Kendinden emin bir yapı olması gerekirken kendi gölgesinden korkan bir yapı hakim oluyor.
Yani konuya bağlayacak olursak sosyal medya bu şeyi çözmeye bir yere kadar etkisi olabiliyor. Ama oluyor. Yani düzeltiyor ama ne yazık ki o bakış açısı o yani kötü eğitim sisteminin şeyleri şu anda siyaset sahnesinde her yerde, hatta toplumda taban olarak da gördüğümüz bir şey.
Bu anlamda tamam. Yani şimdi bir şeyden, eğitimden bahsettik biz. Ama diğer söylediğim şey de bence yine de önemli. Bakın dediğim gibi yani önceden önünüze bir şey koyuluyordu. O bir şey onu gösterildiği şekilde algılıyorduk. Hepimiz böyleydi. Çünkü bir yerden bilgiyi doğrulatma imkanımız da yoktu.
Bir yani merkez gazetesi bir manşet attığı zaman o değil manşet yalan da olsa doğru da olsa gerçek haline geliyordu.
Geliyordu. Çok doğru
bir söylediniz. Şu anda hiç öyle bir şey yok. Böyle bir olayları çarpıtacak birisi bir manşet attığı zaman kendi imajı çarpınıyor.
Evet.
Doğrudan yani birinin bir yalanı veya bir yanlışı siz medya olarak yaydığınız zaman sizin imajınız gidiyor.
Tabii çünkü yaydığınız ortaya çıkıyor kolayca.
Ortaya çıkıyor çok kolayca. Kolay. Evet, öyle bir gidişat var tabii.
Tabii bu çok güzel bir şey. Çok sevindirici bir olay.
Tabii aynen öyle.
Yani artık öyle insanları kolay kandıramıyorlar.
Yok.
Bu yani sadece kentlerden bahsetmiyoruz değil mi? Yani
her yerde.
Her yerde
dünyada
böyle.
Ama bu kandıramama şeysi de çok yeni başladı. Hı hı. Yani Amerika mesela o 9-11 kriziyle kandırıldı yine. Hı hı. Yani tarihin en büyük iç kapanmasını yaşadı ve en büyük krizini yaşadı. O 9-11'e verdiği tepkilerden dolayı.
Evet.
Kandırıldı. Evet, doğru. Hı hı. Biz de mesela o 28 Şubat sürecinde kandırıldık. Şöyle kandırıldık. Hı hı. Ne yapıldı? Abdullah Öcalan teslim edildi. Hiç olmayan bir Ecevit bir anda var olarak karşımıza çıktı. O da bir imaj operasyonu. Yani hı hı. Kandırıldık.
Tabii.
Çok yakın zamanlara kandırıldık. Artık şimdi yeni yeni kandırılmamaya başlıyoruz,
evet,
diyebilirim.
Evet, yakın, çok yakın bir süreçten bahsediyorum, evet. Ben de zaten siz de aynı şeyi, evet, söylüyorsunuz. Herhalde bir, işte 11-12 yıllık bir süreç
yani,
belki yani, birine de işte.
11-12,
evet, daha bile öyle, az.
Daha bile, evet, az yani.
Evet, haklısınız ama sonuçta bu sevindirici ve ümit verici değil,
evet,
mi?
Evet, aynen öyle.
Evet, doğru. Peki geçenlerde sosyal medyada sizinle ilgili bir olay çok dikkati çekti. İşte bu küçük Pamir, evet, rahmetli, evet, olmuştu. Onunla ilgili galiba tabii bütün Türkiye bir vicdani hassasiyet gösterdi aranmasında. İşte sosyal medya gerçekten ciddi şekilde etkili oldu. Sizin zannediyorum bir tweetiniz yüzünden bir polemik oluştu.
Evet.
Bunu seyircilerimize paylaşabilir miyiz?
Ya
ne
orada
olmuştu?
O Pamir'in kaybolmasıyla birlikte,
evet,
böyle o gezici çevrelerin, ben, evet, sosyal medyada çok kişi takip ediyorum ve değişik kişileri takip ediyorum. Onun canlandırılmak istendiğini gördüm.
Evet.
Bir takım şeyler.
Tekrar işte, yani bunu bir gezi süreci gibi bir şeye, bir malzeme yapılacağını
işte,
düşündünüz.
Pamir bir şey olursa biz Taksim'de buluşuyoruz falan gibi.
Yani her şeyi Taksim için bir şey yani malzeme.
Çalışıldı. Ben, evet, de buradan Taksim'den şey çıkmaz dedim yani. Şey Pamir'den gezi çıkmaz dedim.
Hı hı.
Ondan sonra burada dedim suçlanması gereken asıl kişiler ailesidir bunu dedim. 3,5 yaşındaki bir çocuğu normal şartlarda 10 saniye bile gözünüzü bırakmazsınız.
Hı hı.
Suçlanması gereken şeydir dedim.
Yani bunun bir kalkışmaya böyle bir sebep,
evet,
olmaması
yani
açısından siz herhalde.
3,5 yaşındaki bir çocuğu Twitter'da aramak da saçmadır dedim. Gidin etrafınıza bakın ne yapıyorsanız, ya buna acayip bir tepkiler geldi. Bir takım odaklar işte saldırdılar.
Gerçi Twitter'dan yardım alınması da yani belki makul olabilir. Her şeyden yardım alınması. Öyle bir anda, öyle bir anda çünkü göz göz.
Ama
sizin bahsettiğiniz şey başka bir şey.
3,5 yaşındaki bir çocuk gidebileceği, evet, maksimum yer zaten ne kadardır? Hı-hı. Yani şimdi oturup Twitter'ı ayağa kaldırana kadar bir kendi üstüne düşeni yapması lazım,
evet,
insanlara.
Yani siz anladığım kadarıyla bayağı makul şeyler söylemişsiniz ama böyle ama çarpıtmak
işte
istenmiş.
Tabii,
öyle algılanmak istedi herhalde.
Bir provokasyonun önünü kesen bir çıkış oldu diye belki sinirlendiler. Çünkü,
evet,
bu ne yazık ki Türkiye'de bir ölü sevicilik durumu başladı. Bir ölü olsun.
Ne yazık ki.
Onu anarken 2 tane daha öldürelim. Onları anarken 5 tane daha öldürelim. Ve bu vesileyle ortalıkta kaos yaratıp,
doğru,
acaba siyasi olarak bir yere varır mıyız gibi bir çaba var. Ve bu bir takım odaklar tarafından tek ümitleri bu kalmış durumda.
Evet.
Bu çabalara karşı bir şey söylediğiniz zaman da sizi hedef tahtası haline getiriyorlar ama
doğru bu, evet.
Ben çok önemsemedim çünkü, tabii, zaten nerelerden geldiği ve nasıl
belli,
yapıldı
tam,
belli,
evet,
şeyler,
evet,
olduğu için.
Evet. Kaldı ki zaten bu cümleniz sizin ağzınızdan dinliyoruz şimdi biz. Zaten yani dediğiniz gibi böyle bir malzeme konusu asla olmaması gerekir. Biz yine tekrar buradan Allah rahmet eylesin diyoruz.
Tabii ki ama
konu, evet,
yani oturup sen çocuğun kaybolduğunda Facebook'ta, Twitter'da haber salmadan önce bir mahalleye haber sal, bir dünyayı ayağa kaldırmadan önce.
Burada daha da dikkat çeken şey sizin tabii zaten o dediğim gibi o kalkışma türü şeylerin zaten heveslerinin, kalkışma heveslerinin,
evet,
önünü kesecek bir cevap vermiş olmanız.
Yani artık bir de, evet, öyle bir durum geldi ki,
evet,
şimdi yangın çıkacak,
evet,
yangından kaçmadan önce, hı-hı, sosyal medyada paylaşmak üzerine de bir refleks geldi. Yani bunda da birazcık daha dikkatli olunması lazım. Hı-hı. Sosyal medyada ne, hele medyada yani bu kişisel trajedilerin medyada paylaşılması çok doğru bir şey değil.
Hı hı.
Yani gerek Soma'da olsun, gerek kazalarda olsun, ne olursa olsun bu kişisel trajedilerin, ağlayan kadınlar, çocuklar, babasının, tamam bunlar çok acı şeyler ama bunları çığlık çığlığa mezarın başında, hı hı, işte evlerinde konuşturmak falan, bunlar toplum sağlığı açısından faydalı şeyler değil. Mesela Amerika'daki o 9-11 vakasında,
evet,
bir tane bile ceset gösterilmedi. Bir,
evet,
tane bile
kesinlikle
ağlayan insan gösterilmedi.
Bu
böyle
doğru,
çığlıklar,
evet,
atan.
Evet.
Yani bunlar çok ahlaklı şeyler değil.
Hı hı.
Ne konvansiyonel medyada ne sosyal medyada. Böyle ölüm üstünden, trajedi, hı hı, üstünden, hele kendi trajedisi değil, başkasının bir trajedisini alıyor, kendi siyasi emeline alet ediyor. Hı hı. Normalde bir kömür işçisi görse kaçacak birisi, onun acısını hiç içinde hissetmeden kendi siyasi emellerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar çok
suistimal gibi gördüğünüz
kötü şeyler, ahlaksız şeyler bunlar
evet,
yani.
Evet, anlıyorum. Bir de tabii ki yine algıya geliyor konu ama bu sefer makbul olan buymuş gibi. Şimdi mesela Amerika örneğini verdiniz. Güzel bir noktaya değindiniz aslında. Şimdi düşünüyorum da mesela oradaki kayıplarda insanlar yakınlarını kaybettiklerinde gördüğümüz manzara daha sağduyulu, daha belki
ki orada da çok büyük, şimdi deminki örnekte söyledim. Medya orada aslında çok büyük bir kandırmaca yaptı. Yani gene milleti çok fena korkuttu. Evet. Ama bu korkutmayı yaparken bile bunları kullanmadı.
Evet.
Onu demeye çalışıyor.
Tabii ben anlıyorum demişsiniz.
Yani,
tabii, evet.
O kişisel ağlamalar, zırlamalar, işte kaza olmuş, perişan olmuş ailelerin görüntüleri. Yani bunları paylaşmanın kimseye bir faydası yok. Ne faydası
tekrar
var?
Tekrar yani belirtmiş olalım. Ha. Elbette ki onların acılarına çok
tabii
saygı
ki, tabii
duyuyoruz.
Ki, tabii
çok
ki.
Önemli.
O ayrı,
evet, o ayrı bir konu. Siz bunun malzeme olarak kullanılmaması, suistimal edilmemesi.
Bunun kitleler tarafından paylaşılmasını ben çok
evet,
doğru bulmuyorum.
Evet. Başka etik yönünü siz konuşuyorsunuz. Evet. Evet, doğru. Tabii. Peki biraz Türkiye'den bahsedelim.
Peki edelim.
Türkiye, yani herkesin bildiği gibi, sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, jeopolitik, jeostratejik konumu itibariyle hem İslam coğrafyasında çok önemli bir yerde. Özellikle de bütün böyle İslam ülkelerinin belki umut bağladığı bir ülke. Nasıl görüyorsunuz? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Lider ülke olarak, hani lider ülke rolünü nasıl görüyorsunuz?
Ya lider ülke diye aslında fazla bir rol yüklememek lazım ama...
Ya da geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Yani şöyle bakmak lazım. Şimdi Avrupa standartları var mesela. Hı hı. Şimdi eğer bir işi siz iyi yapıyorsanız sizin standartlarınız kabul edilir. Bu illa lider ülke olacağım demek değil bu. Eğer hı hı, sizin buradaki bu coğrafyada, bu Müslüman coğrafyada bir demokrasi modeliniz varsa bu bir standart olabilir. Bu illa sizin lider olduğunuz manasına gelmez. Biz de mesela şimdi,
bir şeyi iyi yapmakla alakalı diyorsunuz.
Bir şeyi iyi yaparlarsanız alakalı,
örnek
olur,
alırsınız zaten.
Örnek
alırsınız. Evet, doğru zaten
şimdi
böyle
Avrupa
olur.
Avrupa iyi yapıyordu, örnek alıyorduk. Hı hı. Şimdi Avrupa batmaya başladı falan.
Evet, evet.
O kadar da örnek alınmamaya başladı. Bu böyle
evet,
bir şey.
Evet,
yani
evet.
Başarılı olursak ve hangi konularda, bir de her konuda herkesin başarılı olacağı diye bir şey yok. Yani hangi konularda başarılı oluyorsak bu evet, konularda örnek alınıyor olmamız lazım.
Peki nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin son yıllardaki konumunu? Şimdi tabii Suriye sorunu var. Hani bölge de çok şeyli, sorunlu bir bölge.
Ya bir kere genel olarak bakacak olursak Türkiye son 10 yılda 3 misli büyüdü. Yani kesinlikle, aslında her şeyin belirleyicisi evet, kişi başı milli gelirdir. Hı hı. Ne kadar kültür oldu, ne kadar sanat oldu, ne kadar demokrasi oldu, ne kadar ne olduğunun hepsinin belirleyicisi kişi başı gelirdir. Yani evet, biz şimdi işte 12 bin dolarlık falan, belki 15 bin dolarlık bir ülke olduk. 2 bin dolarlıktık. 2 bin dolarlık bir ülke olduğun zaman darbeler olabiliyordu falan.
Evet.
15 bin olunca işte darbe denemeleri oluyor, tam olamıyor. İşte paralel yapı diyoruz ama o dediğimiz paralel yapıda eski askeri vesayetle kıyasladığımız zaman çok light kalıyor. Hı hı. Şimdi o 25 bin dolar olduğu zaman daha da şey olacağız. Yani bugün gelir seviyesi 25 bin dolar olan bir yerde darbe olabilir mi? İşte bir takım şeyler olmaz. Yani bu kişi başı gelir ve ülkenin gelişmesiyle alakalı bir şey. Bu gelişme yönünde de...
Siz çok bağlantılı görüyorsunuz,
tabii,
öyle mi?
Tabii tabii. Evet. Yani evet, onların ne kadar o varsa o kadar da o. Bu konuda da Türkiye'nin ben doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu Kürt barışının, hı hı, o enerji yollarının Türkiye'den akmasını sağlamasıyla birlikte bu ekonomik gelişmeyi de çok destekleyeceğini düşünüyorum. Yani çok temel bir hata yapmazsak
evet,
Türkiye büyüyerek devam edecek ve diğer etrafımızdaki ülkelerden de hızlı büyüyecek, Avrupa dahil.
Evet.
Yani amacımız onları yakalamak ama tabii orada yakalamak da o kadar kolay değil. Biz bu hızımızla tam gaz büyürsek, hı hı, Almanya'da durursa
evet,
gene onların seviyesine gelmemiz bir 20-30 yıl sürüyor. Yani öyle
süreç, uzun bir süreç.
Yakalamak evet, da çok kolay değil, hı hı, ama trend olarak öyle bir trendde gidiyoruz.
Hı hı. Yani gidişat gayet iyi diyebiliriz yani tabii ki.
Genel olarak gidişat iyi, sadece bu işte kutuplaşmanın olduğu ve o kutuplaşmanın sebebinde başında konuştuk.
Evet.
Eğitimden artı medyadan, medyanın beyin yıkamasıyla oluşan bir kutuplaşma sorunu var Türkiye'nin.
Evet.
Bunun dışında da aslında çok temel bir sorun olduğunu söyleyemem.
Evet. Peki yine tekrar sosyal medyaya da dönerek bir soru soracağım. Şimdi meclise baktığınızda liderlerin birbirlerine karşı çok sert bir dil kullandıklarını ya da işte kavgacı bir dil kullandıklarını görebiliyoruz. Bunun topluma yansımaları da işte sosyal medyada olsun, günlük hayatta olsun kendini gösteriyor. Mesela sosyal medyada siz de çok görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz. İnsanlar da bir tahammülsüzlükle, yine baştaki konu belki ama bir nefret söylemi, müthiş bir anında yani ciddi şekilde nefret kusacak hale gelebiliyor insanlar. Yani daha uzlaşmacı, daha hoşgörülü, daha toleranslı, tamam tekrar bu konuya değindik ama önemli bir konu ve ihtiyaç olunan bir konu. Yani ne yapmak gerekiyor peki sizce bu uzlaşma
için? Şimdi buradaki sebep şu. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denmiş, meclis kurulmuş. Fakat egemenlik, hakimiyet egemenlik aynı şey. O egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmamış. Bu egemenliği Türkiye Büyük Millet Meclisi çeşitli kurumlara devretmiş. Ne gibi kurumlar bunlar? İşte orduya, MİT'e, işte Anayasa Mahkemesi'ne, HSYK'ya,
evet.
TRT'ye, YÖK'e, RTÜ'ye. Yani bizim kendi yetkimizde olması gereken şeyleri bu kurumlara devretmiş Türkiye Cumhuriyeti.
Evet.
Egemenlik bir bütün değil. Egemenlik parçalı. Çeşitli kurumların içinde parçalı egemenlikler var.
Öyle olunca da çok başlılık buluyorsunuz.
Öyle olunca da muhalefet denilen mekanizma, o bütün egemenliği oynayacağını o parçadaki egemenlikleri oynuyor. Gidiyor Anayasa Mahkemesi'ne yaslanıp bir muhalefet yapmaya çalışıyor. Parçalı egemenlik olunca da doğal sonucu bir kutuplaşma oluyor. O yüzden burada ilk yapmamız gereken şey o egemenliği bütünleştirmek. Bir kere bütün yetki mecliste olacak. O iktidar şeyde her türlü siyasetçi de bilecek ki o abuk subuk kurumlara, orduya, MİT'e, yargıya yaslayarak bir iktidar alanı elde edemeyeceklerini öğrendikleri gün uzlaşmaya da başlayacaklar. Ve o da bir süreç olarak yaşıyoruz bunu. Yani temel yapısal olarak bu var o kutuplaşmada.
Aslında şimdi muhalefetin güçlü bir muhalefet olduğunda çok faydalı bir şey muhalefetin varlığı. Demokrasi
güçlü
açısından.
Değil alternatif olması lazım. Yani güçlülüğün ötesinde
alternatif olması
alternatif
gerekiyor. Tabii,
özelliğini
tabii.
Yani güçlü deyince sanki
ben onu
böyle,
ifade etmek için kullandım.
Alternatif Tayyip Erdoğan olmasa kim yönetecek? Yani AK Parti olmazsa hangi parti yönetecek?
Evet.
Bunu vaat edebiliyor olması lazım ama onlar dediğim gibi egemenliğin o diğer parçalarına yaslandıkları için bu asıl parçayı yönetmekle ilgili bir iddiaları yok. Halbuki otursa mesela CHP veya MHP gelse anayasayı yapmaya kalksa
evet, enerjisini
zaten iktidar
harcası,
olmuş
evet.
olacaksınız. Yani siz anayasayı yapan bir partiyseniz, bir kişiyseniz, bir kurumsanız zaten iktidarsınız demek. Bunu yapmayı seçmiyorlar. Hayır demeyi seçiyorlar ve muhalefet bile olamıyorlar.
Ya da körü körüne bir muhalefet oluyor. Her şeye karşı. Yani olur şey, olmaz.
Yani,
iyi olan bir şeye hiç iyi denmiyor. Yani hiç mi iyi bir şey yapılmıyor? İyi olan bir şey bir kere halbuki daha güvenilir yapmaz mı bu onları?
Tabii yani iyi olan bir şey iyi yapmanın ötesinde yapılan bir takım şeyleri destekliyor olması lazım.
Tabii. Evet.
Bak bunları
çözüm
destekliyorum.
Çözüm ortağı olmalı değil mi?
Yani hep bir Tayyip Erdoğan'dan bir mağdur her seferinde çıkartıyorlar. Ya bırakın bir de siz mağdur olun. Bak biz ona şu desteği verdik, bunu yaptık, şunu dedik. Ama bak bu dediğimizi yapmadı deyin. Biz siz hiç hayır mağdur olmuyor. Ya askeri deniyorlar, ya yargıyı deniyorlar, ya işte paralel deniyorlar falan. Hep bir o bel altı şeyden dolayı bir mağdur yaratıyorlar ve iktidarı alamıyor. Yani bir uyanmaları lazım bu işin böyle yürümeyeceğine ama işte dediğim gibi onu da temel yapısal şeysi o egemenliğin bir bütün olması. Ne zaman ki Türkiye şu anayasasını değiştirip bir sivil anayasa yapar, o egemenliği bütün haline getirir, o zaman adam gibi bir muhalefetimiz de olacak inşallah.
Yine ümitliyiz ya da inşallah her zaman. Evet. Peki, biz bölgede güçlü bir birliğin, Türkiye'nin de içinde oldu tabii ki, yine bölge ülkeleriyle kurulacak bir birliğin, Türkiye'de çok güçlü kılacağını, bölgeyi de mevcut konumundan çıkartıp daha iyi bir noktaya getireceğini, bütün bu kargaşaların, savaşların, acıların sonu olacağını düşünüyoruz. Bunu işte çeşitli şekillerde ifade edenler olmuş tarih boyunca diyeyim. Atatürk mesela ne demiş? Türk birliğini görüyorum, ona inanıyorum demiş. İşte Alparslan Türkeş bunu yine Türk-İslam sentezi demişler, Türk birliği demişler. İşte Erbakan Hoca rahmetli, o mesela demiş ki işte İslam birliği demiş. Ama sonuçta yani özüne ben gelmek için söylüyorum bunu. Çeşitli şekillerde bu ifade edilmiş ama bir birlik, yani bölgedeki birlik, Türkiye'nin de içinde olduğu ve merkez olduğu belki de bir birlik. Buna nasıl bakarsınız?
Buna şöyle bakarım. Şimdi birlikten daha ziyade sınırların öneminin kalmaması lazım.
İçinde bu da var tabii ki. Evet.
Sizin standartlarınız yüksek olacak, çok iyi işler yapıyor olacaksınız ve sınırlarınızı kaldıracaksınız. Hı. En büyük birlik bu demek. Ve bunu herkes yaptığı zaman zaten herkes birlik olmuş oluyor. Yani burada sınırlardan gerek emek, gerek para, gerek malın çok rahat dolaşıyor olabilmesi lazım. Yani en önemli birlik bu. Onun dışındaki tabii ki her türlü konularda birlik yapılıyor. İşte Kürtlerle petrol konusunda birlik yapılır. Başkasından bir din konusunda birlik yaparsın. Başkasıyla tarım konusunda yaparsın. Bütün bu birliklerin olabilmesinin temel koşulu sınırların kalkması. O yüzden bizim bu birlikleri oluşmamız için öyle yukarıdan isimler koyacağımızda bu sınırların ortadan kalkması için elimizden geleni yapmamız lazım ki o birlik olsun.
Mesela Suriye'deki işte bu savaştan önce Suriye ile ilişkiler tabii, gayet güzel gidiyordu. Tabii. Şimdi tarihsel
bağlamda. Keşke bir seçim yapılabilseydi orada.
Evet, evet.
İşte biraz da bizi örnek alsalardı. Zaten sınırlar kalkmıştı.
Evet. Zaten güzel şeyler olacaktı değil
birlik
mi?
Birlik olmuş oluyorsun öyle tabii. Olunca. Bir isminin koyulup beraber yönetilmen evet. Lazım değil. Hı-hı. Yani ben birlikten bu
pasaportların, vizelerin kalktığı.
Yani biz insanların aralarındaki engelleri kaldıralım yeter. Hı-hı, onlar birlik olur zaten.
Biz zaten birlik dediğimizde aslında kastettiğimiz şey mesela bölgeye baktığımızda dışlayıcı bir yapıyı asla kastetmiyoruz. Mesela bir Ermenistan'ın da dışlandığı asla değil. Bir Ermenistan'ın da işin içinde olduğu, bir İsrail'in de gerekirse işin içinde olduğu. Yani
İşte bu sınırların kalkmasından yani,
evet,
olabilecek bir şey.
Yani böyle şey bir fanatik bir gözle tabii. Hani sadece Müslümanlar, sadece Türkler gibi tabii ki tabii. Böyle de değil. Hepsini kucaklayan ve evet böyle güzel bir birliktelik nasıl Avrupa Birliği'ne belki
kim
bir model olarak.
Kim komşumuz varsa birlik olacağız. Hı-hı. Yani evet. Kimden yaşıyorsak, kim yanımızdaysa, kim bölgemizdeyse. Tabii. Onlarla sınırlarımızı kaldırdığımız zaman zaten insanlar birlik olmaya hazır. Hı hı. Yani bu ne yazık ki bu devletler falan o şeyleri, o sınırları koyup insanları ayırmışlar. Yani
aslında güzel bir şey söyledin sen. İnsanlar buna hazır dediğinizde her yerde insan temeline indiğimizde yine işler daha kolay oluyor. Mesela tabii. İşte tekrar şeye döneceğim. Kürt-Türk çatışması yıllarca körüklenmeye çalışıldı. Çok acı şeyler de yaşandı. Ama hep şunu söyleriz değil mi? Hepimiz söyleriz bunu. İşte bir mahallenin
tabii tabanda hiçbir karşılık bulmadı bu.
Alevi-Sünni karşıtlığı da aynı şekilde.
Tabii tabii hiç bunun bir
karşılığı yok. Kız alıp vermeler hep ya konuşuruz tabii, ya bunları herkes konuşur bunu. Mahallede komşunuzdur, candır yani
bırakın
görüşürsünüz.
Onu, yurt dışına Rum düşmanlığı, Yunan düşmanlığı. Evet. Bir yerde en yakın olduğumuz gene Yunanlılar, Rumlar.
Tabii
kültür
tabii çok yakınlar bize çünkü zaman. Dediğiniz yani, çok doğru.
O devletler bölmediği zaman sizi zaten insanlar birlik oluyor işte o devletlerin. Bölmesine
yani gel. Suni şeylerle bunlar evet, elde ediliyor evet, değil mi? Evet. Evet.
Suni şeylerle evet. O insanların arasında sınır koymamak lazım. Evet.
Bir de bence yine de sevgi çok önemli. Yani sevgi ve saygı hatta beraberinde. Yani bunun daha böyle insanlar nefret etmek kolay.
Tabii.
Yani sevgi daha kolay. Sevilecek mesela
yani o siyasette, yerini bulmak yerine. O siyasette de çok önemli bir sorun. Şimdi
siyasette
bir kesim,
önemli bir sorun
bir
tabii.
Kesim evet. Kimden nefret edeceğini karar vermiş durumda.
Evet.
Fakat kimi seveceklerini sorduğunuz zaman böyle bir şey yok.
Çok doğru. Evet.
Şimdi
evet.
Onlar kimden nefret edeceklerini bırakıp kimi seveceklerine baksalar aslında bütün gerilim bitecek.
Evet.
Çünkü istiyorlar ki her türlü davranışı Tayyip Erdoğan yapsın. Halbuki Tayyip Erdoğan herkesi memnun edecek her türlü davranışı yapamaz. O belli bir insanları, kendi seçmenini memnun edecek şekilde davranabilir. Kendinin olmayan, kendi kültüründe olmayan bir seçmeni memnun edecek şekilde konuşamaz. Ha yaptıklarına gelecek olduğunuz zaman tabii ki herkesi memnun edecek şekilde
kucaklayıcı. Evet.
Yani icraatın, kanunların öyle olması lazım. Ama kanunlara falan baktığımız zaman zaten o en kızgın insanlara bile bundan 10 yıl önce ne yapabiliyordun da bugün yasak dediğin zaman onların zaten verecek bir cevabı yok.
Olmuyor.
Ama işte çok kötü bağırıyor, ters konuşuyor falan diyorlar. Hı hı. Tamam yani o bağırıyor.
Zaten insandır hata yapar yani herkes
hata
yapar.
Hata değil o yani Bir sürü insanın da o bağırması, çağırması hoşuna gidiyor. Çünkü onun bağırdığı, çağırdığı, o millete bağırmıyor. Birilerine bağırıyor orada. Yani o bağırdığı, neye bağırdığını bir anlamaya çalışsalar, işte belki onlar da kızıyorlar onun bağırdığını ama işte o ortak akıl, ortak vicdan dediğimiz şey bunu doğru olarak analiz ediyor. Onun neye bağırdığını büyük çoğunluk
anlıyor. O yüzden de sonuç o şekilde çıkıyor değil mi?
O şekilde çıkıyor.
Evet, doğru. Ama biraz bunun içerisinde işte anlama eksikliği de var. Hani dinlemeden, anlamaya çalışmadan yargıya varmıyor. Her konuda var bu.
İşte o,
değil mi?
O yani var ama bunun da sebebi var. Yani o insanlara da kızmamak lazım. Yani onların
yetişme tarzı,
kızgınlıkları veya hani bir ara şeriat korkusu vardı.
Evet.
O korkular gerçekti. Sebepleri şey değildi, geçerli değildi. Yani geçerli bir sebebi yoktu ama korkuları gerçekti. Onlar korkutulmuşlardı.
Yani mesela yobazlıktan ötürü bir korku mu demek istiyorsunuz?
Tabii korku, o korku gerçekti. Hakikaten insanlar hissediyordu ki birileri gelecek, zorla bizim başımızı kapatacaklar, yaşam şeklimize karışacaklar diye.
Evet.
Gerçek bir korku vardı o insanlarda. Ama o korku,
bir kısmında da ama suni olarak çok fazla vardı.
Suni
değil. Gerçeği de var tabii.
Gerçeği
de vardı.
O korku gerçekti. Fakat sebebi gerçek değildi. Yani korkutulmuşlar o medya mekanizması, okul mekanizması bunları
işlenmiş sürekli,
korkutmuşlar. Yani böyle yani kendileri gerçekten korkuyorlar ama korkacak bir şey yok ortada. O yüzden o gerçek korkulara ve gerçek nefretlere de aslında biraz daha anlayışla bakmak lazım. Onu o hale getiren mekanizmalara asıl bakmak lazım. Çünkü o insanlara sen cahilsin işte veya çünkü onun öyle bir söylem var yani çobanın oyundan benim oyun bir mi olacak diye.
Korkunç bir söylem.
Şimdi o aynı söylemi de biz de onlara söylemeyelim. Çünkü onlar da göremiyor bile ama o,
tabii gayet.
Orada yani o ama onları o nefreti dolduran mekanizmaya konsantre olmak lazım. O mekanizma da duruyor bugün. O medyasıyla işte içindeki bürokratlarıyla, sermayesiyle o mekanizma duruyor.
Evet.
Ona konsantre olmak lazım. O mekanizmayı kırdığımız zaman bu nefret büyük ölçüde azalır. Ve sonunda o nefret olmadığı zaman belki kendilerini sevecek bir lider de bulabilir o kesimde. Böyle iki ayaklı bir demokrasi olur sağlıklı. Şu anda tek ayaklı topal gidiyoruz. İktidar var, muhalefet yok.
Muhalefet yok maalesef. Evet. Yani yoksa güçlü dediğim gibi alternatif olacak bir muhalefet diye ifade etmeniz
tabii
güzel. Evet, isteriz yani mutlaka olmalı. O zaten iktidarı da güçlendirir.
Tabii herkesi güçlendirir.
Evet.
Yani şimdi şu anda öyle bir durum var ki bir en aşağı 10 yıl daha Tayyip Erdoğan iktidarda gibi. Şimdi sevmeyen birisi için Tayyip Erdoğan veya kültüre uymayan birisi için bu da zor bir durum. Yani bunu bile bile hiç yani bir alternatifi olsun içinde severek temsil de edilemiyor ve insanlar temsil edemedikleri için sinirleniyorlar ve sinirlendikçe de nefret ediyorlar.
Evet. Tekrar bu medya konusuna döneceğim.
Dönelim.
Sizinle zaten alakalı bir konu olduğu için. Şimdi biz de yıllarca bunun acısını çok yaşadık. Birçok isim de yaşadı zaten biliyorum. Yani bir yerden bir gün düğmeye basılır. Aynı haberler
linç,
aynı yerde linç kampanyası
linç
dediğiniz gibi. Hatta biz bunu şöyle yaşadık. Bize müthiş bir şekilde üzerimize gelindi bir işte kampanya yapıldı. Sonra şu söylendi. Dediler ki kamuoyunda infial oldu. Bakın infiali medya çıkardı. İnfiali medya meydana getirdi.
Tabii.
Çok uzun süre yaygara yaptılar böyle aynı şekilde. Aynı manşetlerle, korkunç manşetlerle. Onun bir süresi oldu. O süre bittikten sonra bize şu söylendi. Kamuoyunda oluşan infial nedeniyle bir süre sizi cezaevine tutacağız. Adnan Bey ve arkadaşlarıma. Şimdi alın sonucu mesela. Şeyden dolayı değil. Yani bir yargılama neticesinde hüküm giyerek falan
tabii
olmadı.
Bu zaten şeyde eskiden de vardı. Yine bu şeyde de ne yazık ki bu vesayetten hesaplaşıyoruz diye bu balyoz Ergenekon davalarında da hoşumuza giderken meğersem yine aynı şey yapılmış. Yine kandırılmışız aslında. Bunu yedik çünkü ne oldu? Bir torbaya bir tane suçlu, beş tane suçsuzu koyup, işine gelen suçsuzları koyup yerlerine göz diktiği böyle bir medya kampanyasıyla linç edildi onlar da. Bir sürü generaller de işte bir sürü insandı ama asıl suçlulara hiçbir zaman gidilmedi. Asıl herifler, adamlar darbeyi planlamışlar, yapmışlar. O yaptıklarının ihaleleri almışlar, lisansları almışlar. Paralarını katlamışlar. Onlara hiç bakılmadı. Böyle bir torba ve karalamayla hesap soruldu. Bu hep aslında şeydir yani, insanlar iftirayı kendi suçlarını örtmek için atarlar. Çünkü iftiranın temel sebebi budur. Niye iftira atılır? Kendinizin saklayacak bir şey varsa dikkati dağıtmak için atarsınız. İşte bu iftira kampanyalarıyla da hep Türkiye'yi işte soydular diyeyim en kibar şeyiyle. Ama şimdi işte bunlara da yavaş yavaş uyanıyoruz yani.
Aslında işte vicdan da mesela orada da siz Ergenekon operasyonlarından bahsettiniz, balyozdan bahsettiniz. Ya elbette ki ortada açık bir yaşanmış şeyler ya vardı, yapılan şeyler vardı.
Dört tane darbe yaşamışız, bu darbeler yapılmış.
Evet.
Biz bunlardan hesap sorulmasını bekliyoruz.
Evet, normal, evet, evet. Ama suçunun yanında suçsuz ya da haklı yanında haksız olmasını.
Kimden hesap sorulacağını bizim bilmemiz mümkün değil. Hı-hı. Yani biz yaşadığımız darbeyi biliyoruz.
Evet.
Soyulmuş Türkiye'yi biliyoruz. Bunları biliyoruz. Doğru, bunun hesabının sorulmasını istiyoruz. Gayet, ama kim olduğunu mahkemenin söylemesi lazım bize. Onlar da kandırmışlar bizi. Hı-hı. Arada bir suçlunun yanına 3-5 tane kendi elimine tasfiye etmek istedikleri insanları koyarak kandırmışlar.
Olmaz hiçbir şekilde, tabii ki kabul edilecek bir şey değil bu. Evet. Hiç kimse için yani sizin
bütün, evet. Bütün o darbelerin hepsinden aslında steril bir şekilde hesap sorulması lazım. Çünkü bunun hesabını sormadığınız zaman bir daha deniyorlar. Hı
hı. Darbeler, o ara dönemdeki faili meçhuller hepsi.
İşte askeri maske takıyor, o olmuyor. Cemaat maskesi takıyor, o olmuyor. Ulusalcı maskesi takıyor, o olmuyor. Yani bitmiyor ki o hiç. Siz bunun hesabını bir kere sor. Çünkü bir de başarmışlar. Hı hı. Bir kere yapmışlar ve başarmışlar. Çok büyük paralar kazanmışlar. Evet. Yani başarı hesap da vermemişler. Böyle olunca hep deniyorlar.
Evet.
Yani buna hakikaten doğru düzgün bir hesabının sorulması lazım.
Doğru. Ciddi şekilde faili meçhuller var, kaybolan insanlar var değil mi? Onlar. Şu an tabii ki yani artık çok şükür. Zaten bu da operasyonun aslında haklılığının da göstergesi.
Tabii. Yani, öyle değil mi? Bir şekilde de aslında o Ergenekon davaları da amacına ulaştı ama arada hakikaten çok kurunun yanında yaş dayandı. Ama burada Ergenekon'u davalardan daha önemlisi bu askeri vesayetin bitmesinde. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi var.
Hı hı. Çünkü krizin atlatılması.
Atlatıldıktan sonra çünkü Cumhurbaşkanı ile Başbakan bir araya geldiği zaman askeri yönetimde istediği değişikliği yapabiliyorlar.
Evet.
Şimdi bunu yapabildikleri an zaten o askeri vesayet işi bitmişti. O Ergenekon balyoz davaları olsa da olmasa da bitmişti aslında.
Zaten o yüzden belki zaten, o kadar değil mi olay oldu.
Zaten öyle olduğu için bunu sorabildiler.
Çok sancılı bir süreç
biz
oldu.
Onu birazcık tersten algıladık. Hı hı. Sanki o davalarla bu iş bitmiş gibi. Ya, kandırıldık açıkçası. Hı hı. Ama işte şimdi de uyandık diyelim. Hı hı. Ona sevindim.
Yine de her şey iyi gidiyor değil mi? Yine de her şey yine olumluyuz. Hı. Peki yine sizin hayatınıza dönelim. Yani siz biraz kendinizden bahsedin bize. Yani hobileriniz nelerdir? Nasıl bir insansınız?
Ya kendinden bahsetmesi çok zordur bir insanın. Ben yani öyle kendim.
Nasıl bir hayat yaşarsınız? Sade midir hayatınız?
Sadedir normalde.
Evet. Film seyretmeyi sever misiniz?
Tabii ki bol televizyon.
Evet.
Ondan sonra.
Okursunuz tabii ki.
Artık kitap okumaya da çok aslında vakit kalmıyor. Yani kitap kitap okuma.
Evet.
Çünkü o kadar çok bilgi bombardımanı var ki.
Evet.
Aynı anda iki tane şey seyrederken bir yandan sosyal medyaya bakıp bir yandan da misafirinizle oturuyorsunuz.
Evet. Evet. Böyle sormayın. Çok büyük bir sorun. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Hemen ondan bahsedelim. Evet. Gerçekten bir kafeye gidiyorsunuz. Bir restorana gidiyorsunuz. Herkes yani bakıyorsunuz iki arkadaş bir araya gelmiş ya da 3-5 arkadaş bir araya gelmiş. Bir müddet sonra tam dediğiniz olay oluyor. Herkes telefonuna ya da iPad'ine çekiliyor kendi dünyasına. Karşısındaki insanı görmez hale geldiği
yani
bir durum var.
Bir tane kaynaktan akan bilgi yetmiyor. Yani bir dizi mesela.
Evet.
O yetmiyor. Dizi olurken bir yandan da Twitter'dan ne aktı. Bir yandan da arkadaşınızın
takip
ne düşündüğü.
Insan, evet.
Hani insan birazcık daha bilgiyi hı hı. proses etmeye alıştı evet, ve istiyor. Öyle bir durum var.
Bir yandan güzel tabii ki.
Ben memnunum vallahi. Şikayeti olanlar düşünsün.
Evet. Yok zaten şikayeti olanlar azdır herhalde zannediyorum. Güzel bir şey bu. Sonuçta işte yine konuştuğumuz noktaya geldik. Bilgiye daha kolay ulaşılıyor sonuçta.
Bilgi yani onda da şöyle bir şey var. İşte internet alışkanlığı gibi bir kavram çıkartıyorlar. Ben de o internet alışkanlığı kavramına çok katılmıyorum. Çünkü yani yürüme alışkanlığı diye bir şey var mı mesela? Yani çünkü hayatı yaşama şeklimiz bu haline geldi.
Bu belki sadece çocuklar için şey yapılabilir.
Yani çocuklarda da belli bir yaşa kadar yani ilk geliştiği ilk 3 yaşına kadar o da çok internet değil de televizyonu daha çok
Tabii onların şey daha doğrusu internet oyunu falan olması itibariyle
yoksa
herhalde daha çok.
İnternette çocuklara yani ben
faydalı kullandıkları
takdirde sınır koymuyorum mesela kendi çocuğuma. Yani ne kadar isterse, nerede isterse oynuyor yani böyle bir şeyin sınırı yok.
Evet.
Ha, ama o arada ben tabii şanslı olabilirim. O arada normal fiziksel hayatını da ihmal etmiyor olması yani fiziksel hareketliliği insanlara dokunuyor olması da lazım.
Tabii
o da
ki.
Önemli bir şey.
Tabii.
Ama bunları yaptığı müddetçe bunun bir sınırı hani internette yaşamanın bir sınırı yok. Bence.
Ama işte maalesef her zaman öyle olmuyor biliyorsunuz. Aileler de çok yakınıyorlar ya buna. Tamamen çevreyle bağlantısını kopartıp tamamen mekanik bir şeye
mekanik değil. Burada da aslında bir çevre var. Yani çok büyük bir
ama herhalde onlar daha çok dedim
oyun
falan.
Dokunmak lazım.
Evet.
Dokunmak. İnsanın dokunmak çok önemli bir ihtiyacı.
Evet.
Dokunduğu zaman insanlar sarıldığı zaman
tabii.
falan sağlıklı oluyor. Yani o dokunma boyutunu kaçırmaması lazım insanların. Tek tehlikesi bu. Yoksa bu internette de çok geniş bir çevre oluyor. Bir de hatta üstüne üstlük normalde hiç karşılaşamayacağınız size uygunlukta insanları da bulabiliyorsunuz.
Yo, yetişkinler açısından tamamen katılıyorum ve sosyal medya açısından tamamen katılıyorum. Az önce sadece çocuklarla ilgili hani böyle oyun falan belki internetten kastığımız sadece oydu herhalde. Öyle bir yönü
ama oyunların da çok
faydalı olanları
faydalı
tercih edilirse
var
gayet
yani,
tabii
oyunlar,
ki iyi yönlendirmekle alakalı olabilir.
O oyunlarda da çünkü başarılı olmanın kuralı kendini motive edebiliyor olmak. Yani insan kendini motive edebiliyorsa o oyunlarda başarılı olabiliyor. Kendini motive edebiliyor olma özelliği de yeni dünyanın çok gereken özelliklerinden bir tanesi. Yani hiçbir şeyi küçümsememek lazım. Şimdi online oyunlar deniyor mesela.
Evet, evet.
Online oyunlarda on milyonlarca kişi aynı anda oyun oynuyorlar.
Doğru.
Şimdi bu oyun yavaş yavaş gerçeğe dönüşecek. Belki on milyonlarca kişi aynı anda bir şey üretecekler orada. Yani o oyun aslında gerçeğin hep bir denemesidir, şeysidir. Yani gerçek oyununu oynarsın sonra gerçeğini
evet, prototipi
yaparsın.
Prototipi gibi yani daha sonra.
Ha,
evet,
dolayısıyla online şimdi öyle oyunlar var ki 100 kişi organize oluyor. Her birinin kendi ayrı birer misyonu oluyor. Ve o oyunu öyle oynayabiliyorlar. Şimdi bu organizasyonu yapabiliyor olmak, buna kafayı çalıştırabiliyor olmak bu çok
tabii.
Aslında önemli bir şey.
Ve insanı geliştirecek.
Yani insanı geliştirecek bir şey ve bundan sonra da para da edecek bir şey. Şimdi savaşlar da öyle oluyor. Gidiyorlar işte insansız hava araçlarıyla vesaireyle bütün üretim şeyleri, bantları da artık uzaktan kumandalı, programlı falan oluyor. Dolayısıyla yani o oyunların da gerçeğe çok faydası var diye düşünüyorum.
Evet,
ben.
Evet. Peki programımızın gittikçe sonuna geldik. Güzel bir söyleşi oldu.
Peki.
Topluma, bizi izleyenlere ne gibi mesajlar vermek istersiniz?
Yani vereceğimiz mesajları verdik. İşte herkes birbirini kabullenecek. Bundan başka yapacak bir şey yok. Herkesin birbirini kabullenmesi, anlamak zorunda değiller.
Evet.
Fakat herkes birbirini kabullenecekler. Kimse yok olmuyor. Herkes yaşayacak.
Evet.
Bu yani.
Yani yaşadığımız dünyayı bu şekilde güzel bir şekilde değil mi? Geçen hayatımızı daha güzel yaşayabilecekken birbirimize zindan etmek, böyle nefret arenasına
yani
dönüştürmek.
Yani ötekileştirmek insani bir şey değil. En basit böcek, kedi, köpek bile öteki kavramı var.
Evet.
Yani o ötekileştirmek böyle bir çok önemli bir özellik. İnsanın özelliği empati kuruyor olması.
Kesinlikle, tabii.
Dolayısıyla ötekileştirmek yerine biraz her türlü hem insanları hem canlıları hem maddeleri her şeyle biraz empati kurmayı denememiz lazım.
Evet. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum davet ettiniz. Evet. Teşekkür ederim.
Gazeteci ve yorumcu Sayın Cemil Barlas'la programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere iyi günler diliyoruz.